Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinin faziletiyle alakalı bazı meselelere değinmiştik. Ardından Kehf suresinin ilk 5 ayeti kerimesini okuyup anlamaya gayret etmiştik. İnşallah 6. ayet-i kerimede kaldık. Programımızın başında hem bu ilk 5 ayet-i kerimeyi kısaca bir hatırlarız. İnşallah ardından da kaldığımız yerden 6. ayet-i kerimeden devam etmiş oluruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam kısaca hatırlatacak olursak Kehf suresiyle alakalı özellikle giriş kısmında Kur'an-ı Kerim'den, onun indiriliş maksadından, Kur'an'ın talimatları karşısında insanların ikiye ayrıldıklarını, iman eden ve iman etmeyenler olmak üzere ikiye ayrıldıklarından, bunlardan iman edenlerin çok güzel mükafatlara nail olacaklarını, iman etmeyenlerin ise bunun mukabilinde cezalandırılacaklarını ifade etmişti bu ilk 5 ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bizlere. Devamında da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vazifesinin sadece tebliğ olduğunu ve bunun ilerisine, ötesine geçip de insanları İslam'a davet ederken kendini çok üzücü bir yola sokmamasını, böyle bir davranış içerisinde bulunmamasını da inşallah 6. ayet-i kerimede görmüş olacağız ki 6. ayet-i kerime şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: Estaizu billah, bismillah. Fele'alleke bâhi'un nefseke alâ âthârihim in lem yu'minû bihâzel hadîsi esefâ. Resulüm, onlar bu Kur'an'a inanmıyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Hayır, böyle yapma. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi bu ayet-i kerimede Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin iman etmesi konusunda ne kadar hırslı, arzulu, istekli olduğu ifade ediliyor bir bakıma. Tabii burada bu ifade bir bakıma bir yasak manası ifade ediyor. Sen nefsini helak etme manasına, yani sakın öyle yapma manasına ya da herhalde sen şöyle yapmak istiyorsun ama bu doğru değil manasına, yani ya da Peygamberimizin durumu senin durumun, kendini helak edercesine üzülmen yani Allah'ın Ad kavmini ikaz etmesi gibidir. Efendim dolayısıyla Ad kavmini de Cenab-ı Hak ayet-i kerimede temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ayetin meali böyle. Yani bunu yaparak bir neticeye varamazsınız. Peygamberimize de bu iman etmeyenler konusunda kendisini aşırı hırpalamasının, kendisini zorlamasının uygun olmadığı bir bakıma anlatılmış oluyor. Sen onların Müslüman olmalarını hırsla istemekle neredeyse kendini helak edeceksin manasına, onlar senden yüz çevirip sana uymadıktan sonra ya da onlar seni inkar ettikten sonra ey Resulüm sen kendi işini kolay tut, işin zoruna gitme, içinde kötülük olmayan kalbine gam ve keder koyma, kendini zorlama, senin vazifen tebliğden ibarettir manasında Peygamberimizi böyle bir ikazda, uyarıda bulunmuş oluyor. Dediğimiz gibi aynı zamanda bu Peygamberimizin insanların hidayete ermesi, ebedi kurtuluşa ermesi için ne kadar büyük bir gayret içerisinde olduğunu ortaya koyuyor bu ayet-i kerime. Tabi ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerimede geçen kelimelerden belki hadis kelimesi üzerinde kısaca durmakta fayda olabilir. Hadis söz manasına geldiği gibi yeni manasına da geliyor. Tabii bunun ile kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Bihâzel hadis, bu söz ile kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Tabii onların aynı zamanda hadis sonradan olan, sonradan olan, yeni olan, taze olan gibi anlamları da var. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde hadis denilmesi haşa elbette onun sonradan meydana geldiği, yaratıldığı anlamına gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelam sıfatının bir tecellisidir. Allah'ın sıfatları da mahluk olmadığı için Kur'an-ı Kerim'de elbette mahluk değildir. Ancak onların işittikleri anda söylenmesi ya da harflerden, seslerden müteşekkil olması bakımından, ilk defa duymaları bakımından bu hadis söz kelimesinin, yeni söz kelimesinin bu anlamda düşünülmesi yanlış olmaz. Aynı zamanda hadis kelimesi kadimin de zıttıdır çünkü. Kadim, ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan, hadis ise sonradan olan manasına gelir. Dolayısıyla bu elbette Kur'an-ı Kerim için bu manada değildir, söz manasınadır. Ya da dediğimiz gibi onu duyanların, onu ilk defa duymaları açısından, duyanlar açısından bu sözü, hadis kelimesini değerlendirmek gerekir. Yine bu ayet-i kerimede bir başka kelime, esef kelimesi. Türkçemize de geçmiş bir kelime. Esef, şiddetli hüzün, şiddetli üzüntü demektir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavminin imandan ve Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmeleri sebebiyle çok üzülüyordu. Yani nasıl ki bir insan sevdiklerinden, dostlarından, çok sevdiği kimselerden ayrılınca çok aşırı bir üzüntüye düşer. Tabii bu daha da ileri derecede, kendisini helak edecek derecede, ayet-i kerimede ifade edildiği üzere Peygamberimizin bundan dolayı üzülmesi, esef etmesi anlamınadır. Bu Peygamberimizin ümmetine olan şefkatini, merhametini gösteriyor. Yine Peygamberimizin peygamberlik vazifesini, risalet vazifesini yerine getirmek için hakkıyla gayret ettiğini, bunu hakkıyla eda ettiğini, yerine getirdiğini gösteriyor. Yine Peygamberimizin, o da bir beşerdir neticede ama sıradan bir beşer gibi değildir. Ama bu gerek kulluk vazifesini, gerek risalet, peygamberlik vazifesini yerine getirmek için gücünü aşan bir gayretle Peygamberimizin kendisini parçalayacak, helak edecek bir şekilde gayreti ortaya koyduğunu da gösteriyor. Tabii Peygamberimizin adeti, Peygamberimizin sünneti, Allah ona bir şey emrettiği zaman bütün gücüyle, bütün kuvvetiyle yapabildiğinin en üst seviyesinde onu yerine getirmek Peygamberimizin özelliğiydi, vasfıydı. Mesela infakla emrolunduğu zaman Peygamberimiz bütün neyi var neyi yok bunu yerine getirirdi. Hatta kendi sırtındaki bir giyeceği, başka da giyeceği doğru dürüst olmadığı halde bir insan istese bile Peygamberimiz hemen kendi gömleği, benim de başka giyecek bir gömleğim yok demez. Sırtındakini çıkarır verirdi veya uygun bir gömleği olmasa bile asla insanları men etmezdi. Peygamberimiz kendisinden bir şey talep edildiğinde bundan geri durmazdı. Dolayısıyla bu esef kelimesi üzüntü ve hüzünle ilgili bir kelime. Büyüklerden, büyük zatlardan birisi öyle demiş. Hüzün edepli kimselerin, ehli adabın giysisidir. Şiarı hüzün olan, elbisesi hüzün olan, evi hüzün olan, yemesi hüzün olan, içmesi hüzün olan kimseye ne mutlu denilmişler. Çünkü sıddıkların, peygamberlerin bir vasfı da hüzündür. Allah bir kulu severse onun kalbine, gönlüne hüzünden de bir nasip, bir lütuf ihsan eder. Çünkü insan dünyanın fani olduğunu, nimetlerinin geçici olduğunu bilirse, dünyadaki yaptıklarından, ettiklerinden mutlaka bir gün hesap vereceğini ve bu hesabın nasıl olacağını bilmediği için, bilemediğimiz için insan mutlaka bir kalbinde, gönlünde bir hüzün, biraz korku, endişe de olması lazım. Elbette ümit de olması lazım ama bu da lazımdır. Dolayısıyla hüzün mutlaka müminin kalbinde bundan da bir nasip olması lazım. Şöyle bir şey naklediliyor. İbrahim bin Ethem Hazretleri meşhur Allah dostlarından İbrahim bin Beşar diye birisi diyor ki İbrahim bin Ethem'le arkadaşlık ettim. Onu sanki bütün üzüntüler, bütün hüzünler onun üzerine dökülmüş gibi elini başına koymuş bir vaziyette uzun hüzünlere dalmış düşünceli olarak gördüm diyor. Yine meşhur ilk devir sufilerinden Allah dostlarından Süfyan-ı Sevri'yi Rabiatül Adeviye, Rabia Hanım Sultan'ın yanına varmış. Onun halini görünce, çok üzgün görünce vay onun hüznüne manasına, ne kadar da üzüntülü manasına bir söz söylüyor. Bunu duyunca Rabiatül Adeviye diyor ki, sen böyle diyeceğine yazık ondaki hüznün azlığına. Keşke daha da mahzun olsa, daha da üzgün olsa manasına. Tabii buradaki hüzün Allah için olan hüzün. Yani ahiret endişesiyle olan hüzün manasınadır. Yine Davud Aleyhisselam'a nispet edilen, işte Ruhul Beyan'da geçen bir rivayet var. Allah'ım bana diyor kalbimi temizlememi emrettin. Kalbimi diyor neyle temizleyeceğim? Allah Teala ona şöyle buyurdu. Ey Davud, üzüntü ve kederlerle. Tabii bu üzüntü Allah için olan üzüntü, ahiret endişesiyle olan üzüntü. Demek ki bu üzüntü, bu hüzün insanda hasıl olacak ki insanda Allah yolunda gayret meydana gelsin. Efendim bir bu hüzün onu Allah yolunda çalışmaya, gayret etmeye, halini düzeltmeye, ıslah etmeye vesile olsun.
Hocam 7. ayet-i kerimeye geçmeden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanların hidayetine ne denli bir arzu ve iştiyak içerisinde olduğuyla alakalı Buhari'de, Müslim'de ve Müsned'de geçen bir rivayet var. Müsaadenizle onu aktarmak isterim.
Eyvallah.
Şöyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir örnekle bu duruma karşı iştiyakını, özlemini anlatmaktadır. Şöyle buyuruyor. Benimle sizin durumunuz ancak şuna benzer. Bir adam ateş yakar. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onlara mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşerler. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Yani bu rivayette de açıkçası anlaşıldığı üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu denli iştiyakı, hatta bu ayeti kerimede de bir nevi sanki Efendimiz'e karşı bir teselli içeren ifadeler de var, değil mi?
Yani Efendimiz yine benzer bir ayet-i kerime var. Aynen bu ayet-i kerime gibi, 6. ayet gibi başlıyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Onlar mümin olmayacak, iman etmeyecekler diye neredeyse sen kendini helak edeceksin şeklinde. Bu peygamberimizin hakikaten insanların hidayeti konusunda ne kadar kendini yıprattığını ama Cenab-ı Hakk'ın bu konuda onu uyardığını, ikaz ettiğini de göstermiş oluyor.
Peki 7. ayet-i kerimeye geçecek olursak Estaizu billah bismillah İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Şüphesiz biz insanların amel bakımından hangisinin daha güzel olduğunu deneyip ortaya çıkaralım diye yeryüzünde bulunan her şeyi ona mahsus bir zinet ve imtihan için bir malzeme yaptık. Buyurun.
Evet, bu ayet-i kerimede de işte yeryüzü, dünyanın üzerinde bulunan şeyler bir süs yapıldığı, Allah tarafından süs yapıldığı ama bundan da gayenin, maksadın hangileri, yeryüzünde yaşayanların hangileri, tabii insanlar, diğer mahlukat imtihan ile mükellef değil, iradeleri olmadığı için, onun için insanların hangisi daha güzel amel işleyecek? Ya bir güzel amel var, bir de daha güzeli var. Demek ki Cenab-ı Hak bizi denemek üzere bu dünyadaki hayatımız Allah için mi olacak? Allah'ın rızasını talep için mi olacak? Yoksa başka niyetlerle mi olacak? Nefse muhalefet edecek mi insan? Yoksa nefsinin peşinden mi gidecek? Bütün bunları denemek, yaptığı işi güzel ya da daha güzel kim yapacak? Bunu denemek üzere Cenab-ı Hak ortaya çıkarmak üzere yeryüzündekileri süs yaptığını, zinet yaptığını ifade ediyor. Tabii en güzel amel nedir? İşte Allah rızası için yapılan, işin içine asla nefis karışmayan, riya karışmayan amellerdir. Amellerin sevabını, güzelliğini eksiltmeyen, tabii her amelin güzel olması var ama vakti zamanı da ameli daha da güzel yapabilir. Yani bir amel, insanların yani sadaka vermek mesela güzel bir ameldir ama kıtlık zamanı, darlık zamanı, insanların ihtiyaç zamanı bunu vermek, çok ihtiyaç sahibini bularak vermek daha güzel bir amel olur. Yani rastgele vermek o da güzel bir ameldir ama demek ki yani her amelin güzeli var, daha güzeli var, güzeli var. Onun için Cenab-ı Hak bunu deneyelim diye bizi bu dünyaya gönderdiğini ama yerin üzerindekilerde nelerdir? İşte canlılardır, bitkilerdir, madenlerdir, yerin üzerinde gördüğümüz her şeydir. Cenab-ı Hak bunları bir zinet kıldığını ifade ediyor. Yani tabii aynı zamanda dünyayı süslemiş. Yani aslında dünyayı insana hoş göstermiş. Dünya nimetlerini insana süslemiş ki insan dünyaya meyletsin. Yani bir ama tabii yani insan dünya bu şekilde insana güzel gözükmeseydi ölümü bilen, ahireti bilen kimse korkudan belki elini hiçbir şeye uzatamayabilirdi. Tabii bu bir imtihan vesilesidir. Dünyanın süslenmesi de bir imtihandır. Kim bu dünyanın süsüne, parlaklığına, güzelliğine bağlanıp kalacak? Kim bunun fani olduğunu unutmayıp ebedi hayata hazırlanacak, gayret gösterecek? İşte bunun içindir. Bir benzer bir ayet Ali İmran suresinde de var. Züyyine linnâs hubbuşşehevât minen İsa'i vel benine vel kanatiril mukantara minel zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel harf diye devam ediyor. Yani kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, efendim salınmış atlardan, davarlardan, ekinlerden efendim gelen zevklere aşırı düşkünlük insanlara süslendi, süslü cazip gösterildi. Ama tabii bunlar zelke meta'ul hayati dünya. Bunlar dünyanın sadece dünya hayatının geçicidir. Dünyadan elde edilecek fani istifadelerdir. Gerçek sevap vallahu indehu husnul me'ab. Yani güzel dönüş, güzel mükafat Allah katındadır diye ifade ediliyor. Dolayısıyla demek ki Cenab-ı Hak bizi dünyaya imtihan için gönderdi ama bu dünyayı da süsledi. Kim onun süsüne kapılacak? Sadece dünyaya çalışacak kim sadece dünyayı ahirete sermaye yapacak yerine göre bunu denemek için bir hadiste de öyle geçiyor peygamberimiz. Dünya hulvun hadıra. Dünya tatlıdır, yeşildir, caziptir, insanı çeker. Mal kelimesi meyilden gelir Arapçada. İnsanda böyle bir meyil var. Dünyaya karşı, dünyanın süslerine, zinetlerine, işte ayet-i kerimede bunların bir bölümü insanın en çok üzerine düştüğü, merak ettiği, elde etmeye çalıştığı bir kısmı da zaten sayılıyor Ali İmran suresinde okuduğumuz ayet-i kerimede. Dolayısıyla bütün bu dünya süsü, dünya gösterişi imtihan içindir, insanları denemek içindir. Tabii bu dünya bu ilk olarak bu manada anlaşıldığı gibi başka farklı yorumlar da yapılmış. Bir kısmı belki biraz uzak gibi gözükebilir ama mesela Kâşifi diye bir zat var, tasavvufi tefsir sahibi. Bu yeryüzündeki şeyleri işte peygamberler, alimler ve Kur'an hafızları gibi böyle bir mana da vermiş. Yani yerin üstünde yeryüzünün süsleri bunlardır, dünyanın süsü bunlardır manasına böyle bir yorumda yapmıştır.
Kehf suresinin ilk 5 ayeti kerimesini kısaca hatırlayıp ardından 6 ve 7. ayet kerimelerini okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah şimdi de 8. ayet kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve inna leca'iluna ma aleyha sa'iden curuza. Doğrusu biz yeryüzünde bulunan her şeyi vakti gelince kupkuru bir toprak haline getirmekteyiz. Buyurun hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki ayette, 7. ayet-i kerimede dünyanın üzerinde bulunan şeylerin onun kendisine mahsus, dünyaya mahsus bir zinet yapıldığını Cenab-ı Hak ifade ediyordu. Bunun da gayesinin kimin daha güzel amel edeceğini ortaya çıkarmak üzere bu şekilde yapıldığını haber veriyordu. Ancak 8. ayet-i kerimede işte bu dünyanın süsü, zineti bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Biz onu bir gün mutlaka ya da biz onu kupkuru bir toprak yapacağız buyuruluyor. Tabii burada birinci derecede anlaşılan kıyamet koptuğu zaman kıyametin dehşetiyle tabii yevme tübeddelül ard gayrel ard. Dünya artık başka bir hale bürünecek. Bu manaya anlaşılabileceği gibi aslında yaşadığımız mevsimler de yaşadığımız zamanda da bu sürekli gerçekleşiyor. Bir bakıma ahiretin provası gibi insana örnek olmak üzere. İşte bahar geldiği zaman o bereketli yağmurlarla yeryüzü yeşilleniyor, süsleniyor, güzelleşiyor. Yaz gelince artık meyveye duruyor ağaçlar, meyveler veriyor, işte hasat oluyor. Ama sonbahara gelince artık bir geri dönüş başlıyor ve kış ile adeta bu yeşillik kayboluyor. Kupkuru bir hale geliyor. Adeta bir ölüm hayatına girmiş oluyor. Dediğimiz gibi bu yaşadığımız zamanda da bir bakıma gerçekleşiyor bir açıdan ama gerçek manada, hakiki manada bunun gerçekleşmesi kıyamette olacaktır. Ahiretle olacaktır. Mutlaka bu yeryüzü, yerin üzerinde bulunan her şey kupkuru bir toprak haline getirileceği ifade ediliyor bu ayet-i kerimede. Bu saiden curuza kelimesi otsuz sahra veya ova manasına geldiği söylenmiş. Yani sonunda bu mamur olan, süslü olan, yeşil olan yerin üstünü harap ederiz. Onun için önceki ayette geçtiği üzere bu zinete, dünyanın şu anki süsüne, zinetine, aldatıcılığına kanma, gönül bağlama. Çünkü bu dünya bir karar üzere durmaz, sabit ve baki değildir. Bu dünyanın süsü, zineti mutlaka bir gün solacaktır, gidecektir. Bunu bilmeyi Cenab-ı Hak bize hatırlatmış oluyor. Bu kainatın rengine, kokusuna aldanmamak gerekir. Basiret ehli yanında bu dünyanın gönül çekici rengine onlar itibar etmezler. Bunun fani olduğunu, küllü men aleyha fan, Rahman suresinde de geçtiği üzere, bu yer üzerinde olan ne varsa hepsi gelip geçicidir, fanidir. Bir gün solacak, pörsüyecek, eskiyecek. Onun için kalp gözü açık olanlar bu dünyanın rengine, süsüne, zinetine aldanmazlar. Fani nimetlere aldanmazlar. Yine bu dediğimiz gibi tabii birinci manası bu ama ayetlere işari manalar da verilmiş. Buradaki saiden curuza, kupkuru toprak ifadesine büyüklerden birisi, kendisi için pişmanlık ve zarardan başka bir şey hasıl olmayan manasını vermiş. Yani insan kendini ibadete verirse, Cenab-ı Hakk'ı talep konusunda sadık olursa, gerçek anlamda Allah'ı sever, haramıyla helaliyle dünyayı ve ondaki zinetleri gözünden düşürürse, bir bakıma o insanın gözünde artık dünya, bir bakıma o fani dünya onun gözünden düşmüş olur. Demek ki onun yeşilliğine, güzelliğine aldanmamış olur. Dolayısıyla bu manayı da vermiş. Demek ki Cenab-ı Hak dilerse onun aldatıcılığından, faniliğinden insanı kurtarır, kurtarabilir şeklinde. Ruhul Beyan'da şöyle bir hikaye anlatıyor. Bursevi Hazretleri, bu Harun Reşit malum. Onun 16 yaşında bir oğlu varmış. Babası halife, sultan. Bu oğlu ise tam tersine dünyadan elini eteğini çekmiş. Kaftan giyecek yerde aba, eski elbiseler giymeyi tercih etmiş. Bir gün Harun Reşid'in yanına varınca etrafındaki vezirleri oğlana çıkışmışlar. Efendim işte bu çocuk bu haliyle müminlerin emirini melikler arasında utandırdı gibi sözler söylemişler. İşte bunun üzerine Harun Reşid oğlunu çağırıyor. Oğlum diyor, bu halinle beni utandırdın diye söyleyince çocuk cevap vermiyor, yüzünü çeviriyor. Duvarın üzerinde bir kuş görmüş. İşte ey kuş, seni yaratanın hakkı için şu elime gelmez misin deyince kuş çocuğun eline geliyor. Şey bu, hikaye böyle, menkıbe böyle. Daha sonra haydi yerine dön deyince o da yerine dönüyor. Daha sonra Harun Reşit kuşu çağırıyor fakat ona gelmiyor. Bunun üzerine çocuk babasına diyor ki, sen diyor bilakis diyor ey babacığım, dünyayı sevmekle evliya arasında beni utandırdın. Artık diyor senden ayrılmaya karar verdim diye babasından ayrılıp gidiyor. Sadece bir yüzük, bir de musaf almış yanına. Basra'ya varınca orada işte belli günlerde amelilik yapmış. Çamur işinde, inşaat işinde, o zamanın şartlarında çalışmış. Efendim rızkını o şekilde temin etmiş. Ebu Amir el-Basri diye bir zattan naklen, işte bir gün diyor onu işçi olarak çalıştırdım. amele olarak çalışmış. 10 kişinin yapacağı işi yaptı. Dolayısıyla işte bir çamur, bir tuğla koyarak bu şekilde çalıştı. Ben de onun şeyini verdim, yevmiyesini verdim. Daha sonra diyor onu bir viranede görmüş. Ama işte dünyayı terk etmiş, ona değer vermeyen bir halde. Ama bir müddet sonra vefat etmiş. O zata da işte seni nasıl kefenleyeyim, nasıl cenazeni kaldırayım deyince, diyor ki ey kardeşim nasıl yapayım diye sorunca, diyor ki ey Ebu Amir, yeni elbiseye gerek yok diyor, yeni kefene gerek yok, eski bir şey bulursan o benim işimi görür diye söylüyor. Diri diyor, ölüden daha muhtaçtır diyor yeni elbiseye. İşte o zat da işte bulduğu eski bir işte şeyle, kefenle, bezle onu sarıp cenazesini kaldırıyor. Mushafını da yüzüğünü de alıp babası Harun Reşid'e götürüyor. Bunu görünce, olanları anlatınca halife ağlamış. Demek diyor sen benim gözümün nurunu, ciğerparemi çalıştırdın demek ha diyor. Taş ve çamur işinde, yani halifenin oğlu. O diyor Allah Resulü'nün soyundan olduğu halde sen onu böyle işlerde çalıştırdın ha gibi sözler söylüyor. O zat da diyor ki ben bilmiyordum diye söylüyor. İşte sonra onu sen demek yıkadın, toprağa gömdün vesaire gibi Harun Reşit buna benzer şeyler söylediği naklediliyor. İşte daha sonra yine bu zat onu rüyada görmüş, bu delikanlıyı vefatından sonra. İşte çok büyük bir kubbe altında heybetli bir kürsüde oturduğunu görüyor. Halini sorunca da işte o benden razı olduğu halde Rabbime yaklaştırıldım. Bana hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiç kimsenin hatırına gelmeyen nimetler bahşetti. Beni yüce zatına yaklaştırdı. Beni yaratana yemin olsun ki benim çıktığım gibi bu dünyadan çıkan her kul mutlaka bu ikramlara nail olur şeklinde böyle bir hikaye anlatıyor. Tabii bu kıssadan hisse dünyaya kendini kaptırmamak. Tabii bu elbette her zaman böyle maddi olarak da fakir olmak şeklinde anlaşılmamış. Bazı Allah dostları yani esas mesele kalbe dünyayı koymamaktır. Dünyayı putlaştırmamaktır. Paranın, pulun, maddenin insana hakim olmaması, insanın onlara hakim olmasıdır. Yani dünyanın, maddenin efendisi olmak, kulu kölesi olmamaktır. Esas mesele budur. Yani insanın malı mülkü çok olur, bunu Allah yolunda kullanır. Bu da güzel bir şeydir. Yoksa tabii bu hikayeden sanki öyle bir şey de çıkıyor. Yani tamamen evimizi, barkımızı terk edelim, aç kalalım, muhtaç olalım gibi bir şey de anlaşılmaması gerekir. Bir takım tasavvuf kitaplarında böyle menkıbeler var. Ama esas mesele Mevlana Hazretleri'nin de bir benzetmesi var Mesnevi'de. Hani gemi suyun üzerinde yüzmek istiyorsa içine su almaması lazım. Varmak istediği limana, menzili maksuduna ulaşmak istiyorsa gemi su almaması lazım. Su alırsa batar. Yani dünyanın üzerinde yaşayacağız. Dünyadan istifade edeceğiz. Dünyayı kullanacağız. Dünya bizi kullanmayacak. Ama dünyayı kullanmak için dünya bizim içimize, gönlümüze, kalbimize girmemesi lazım. Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın dini yolunda gayretin önüne dünya sevgisinin geçmemesi lazım. Esas mesele bu olsa gerektir. Yoksa bu kıssayı yanlış anlayıp da yanlış yere çekmek de uygun olmaz elbette.
Peki hocam, 9. ayet-i kerimeye geldik. Bu ayet-i kerime ile birlikte inşallah Suriye'de adını veren Kehf suresine adını veren Ashab-ı Kehf'ten geldiği üzere Ashab-ı Kehf kimdir? Bu Ashab-ı Kehf kıssası nedir? Burada 9. ayet-i kerime ile birlikte inşallah bunlara da gelmiş oluyoruz. Estaizu billah. Bismillah. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acaba. Resulüm, yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'in mi ibrete şayan ayetlerimizden olduğunu sandın? Öyle sanma. Başka nice ibaretamiz ayetlerimiz var. Buyurun.
Evet, bu ayet-i kerime dediğiniz gibi surenin adını da kendisinin aldığı Ashab-ı Kehf kıssasına başlanmış oluyor. Bu 9. ayetle birlikte bu surede. Burada hitap tabii peygamberimizdir. Em hasibte derken sen zannettin mi derken, ama kastedilen ümmetinin böyle zannetmesini garip karşılamaktır. Yani bunu zannetmen gerekmez. Neden öyle zannettin? Cenab-ı Hakk'ın daha pek çok ibretli ayetleri vardır. Dolayısıyla sadece bundan ibaret değildir manasına. Tabii bu Ashab-ı Kehf kıssasının, bu surede anlatılan kıssanın neden nazil olduğu ile ilgili farklı rivayetler var. İşte rivayete göre Yahudiler peygamberimize sormaları için müşriklere, Kureyşlere 3 soru öğretmişler. Tabii ondan önce Kureyşliler peygamberimiz hakkında ihtilafa düştükleri için onlar peygamberlikten uzaklaştıkları, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın dininden uzaklaştıkları için peygamberimiz Kur'an'ı getirip İslam'ı getirdiği zaman her biri farklı şeyler düşünmüşler. Demişler ki işlerinden bazı insanları seçerek Yahudilere göndermişler. Peygamberimizin durumunu, gerçek bir peygamber olup olmadığını, sözünde sadık olup olmadığını anlamak üzere Yahudilere sorular veya işte bu hususu sormak üzere gitmişler. Yahudiler de peygamberimize sormak üzere onlara üç şey sormalarını emretmişler ki bu üç şeyden birisi de bu Ashab-ı Kehf'in durumudur. Bu gençlerin kıssası çok tuhaftır. Tabii ondan da tuhafı o. Yani peygamberimiz buna nasıl cevap vereceğini söyleyerek o buna nasıl cevap verecektir? Siz onu sorun bakalım. Eğer bu üç şeyden işte birisi de bu, bunlara efendim cevap verecek olursa o gerçek peygamberdir diye üç şey sormalarını söylüyorlar. İşte bunlardan birisi de Ashab-ı Kehf'dir, onların hikayesidir. Peygamberimize gelip bunu soruyorlar. Tabii peygamberimiz de inşallah demediği için bunun bu hususlarla ilgili cevabın gelmesi biraz da gecikiyor. Şimdi ayet-i kerimeye biraz daha yakından bakacak olursak Ashab-el Kehf kelimeleri geçiyor. Ashab sahip anlamına ama Kehf'ten başlayalım. Kehf dağda olan geniş mağaraya denir. Geniş olmazsa o zaman el-gâr denir. Yani kovuk gibi, sığınak gibi yani küçük olan, derin olmayan mağaraya Araplar el-gâr derler. Tabii biz hepsine mağara diyoruz Türkçenin biraz Arapça karşısında. Biraz da kıt kalması. Mağara için birkaç tane kelime var. Demek ki Kehf biraz daha derin, geniş mağara manasına geliyor.
Hocam en azından gidip görenler, bilenler açısından mesela Hira mağarasını biz örnek alacak olursak Hira ile ilgili bildiğim kadarıyla gar
tabii varu Hira diye söyleniyor. Yani bir sığınak gibi evet. Çok derin olmayan bir az derinliği olan bir mağarayı anlamak lazım. Tabi sahip ashab, ashab sahip kelimesinin çoğulu. Araplar bir şeye ehil olan, bir şeye ait olan şeyleri ifade ederken de bu ashab kelimesini kullanırlar. Ashab-el Kehf, işte mağara ashabı, mağarada beraber olan, mağarada kalan insanları ifade etmek üzere. Tabi onlar aynı zamanda bir arkadaşlıkları da var. Ama bu kelimenin dediğimiz gibi bir sahiplik manası da var. Bir de rakim kelimesi geçiyor. Bu rakim kelimesiyle ilgili de farklı değerlendirmeler var. Bazıları bu rakimin Rum dilinde köpek manasına geldiğini söylemişler. Tefsirlerde böyle bilgiler var. Yani Ashab-ı Kehf'in köpeği de vardı malum. Bununla onun kastedilmesi o zaman kastedildiği düşünülebilir. Tabii farklı şeyler de var, değerlendirmeler de var. Sahip bin Abbad diye bir zat, tabii bu rakim Tebareke ve El-Meta kelimelerinin diyor manası hakkında tereddüt ediyordum. Yani bunlar neye delalet ediyor, gerçek manaları nedir diye. Arap kabileleri arasında dolaşırken bir kadın çocuğu ile konuşurken onun sözleri arasında bunların hepsi geçti diyor. Kadın çocuğuna meta nerede, eynel meta diye sordu. Çocuk annesine şu cevabı verdi. El-Rakim ehezel meta'a ve tebarekel cebel. Burada üç kelime de geçiyor çocuğun cevabında. Rakim metaı aldı ve dağa tırmandı dedi. Ben diyor çocuğa sordum. Demek ki bir çocuktan da dil öğrenilebiliyor yani. Tabii Arapça için derler ki Arapça bir dil değildir. Mecmu'atun minel lugat. Arapça birçok dilin bir araya gelmesinden. Tabii Arapçanın lehçeleri var. Birçok dilin bir araya gelmesinden meydana gelen bir lisandır diye de söylenir. Neyse bu çocuğa sordum diyor, bu kelimeler ne demektir? Hani rakîm meta'ı aldı, dağa tırmandı. Rakîm, er-rakîm köpek demektir. Meta, suyla ıslatılıp yer silinen bez parçası. Efendim, tebâriken ise yükselmek, çıkmak manasına geldiğini söylemiş bu şeye. Yine bu rakîm kelimesiyle ilgili Ashab-ı Kehf'in köyünün adı olduğu ya da onların bulunduğu dağın adı olduğu ya da köpeklerinin adı olduğu ya da bir vadinin adı olduğu Er-Rakim'in ya da bir sahranın düzlüğün adı olduğu şeklinde de bir takım tefsirlerde bilgiler var. Ya da başka bir görüşe göre ise Er-Rakim, Ashab-ı Kehf'in bu mağaraya sığınan gençlerin isimlerinin, soylarının, dinlerinin ve içinde bulundukları toplumdan niçin uzaklaştıklarının, kaçtıklarının yazılı olduğu, taştan veya kurşundan bir levha olduğu şeklinde de bir tefsir var. İşte bu Ashab-ı Kehf'in uzun yıllar mağarada uyutulup uyandıktan sonra onları keşfeden kimselerin bu şekilde bir levha veya kurşundan bir levha, taştan veya kurşundan levha yaparak onların mağarasının kapısına bunu diktikleri, buna da Er-Rakim denildiği şeklinde de bir tefsir var. Taberi tefsirinde o günkü kralın Allah'a iman eden iki adamı olduğu, bunlarından birisinin adı Yenderus, diğerinin Runas olduğu ifade ediliyor. İşte bu ikisi, tabii o kral Ashab-ı Kehf'in uykudan uyandıkları zamanki kral olmuş oluyor bu rivayete göre. Ashab-ı Kehf'in isimlerini, soylarını, başlarından geçen hadiseleri kurşundan bir levhaya yazıp bakırdan bir sandığa koyarak mağaranın ağzına bıraktılar. İşte umulur ki kıyametten önce bunlara iman eden bir topluluğu Allah vakıf kılar da onların haberlerini öğrenirler diye bunun bu şekilde olduğunu, Rakim'in bu şekilde olduğunu ifade etmiş Taberi. Dolayısıyla ayet-i kerimenin manasını şöylece toparlayacak olursak, onların uzun süre mağarada canlı kalmaları bizim ayetlerimizin ve kudretimizin delillerindendir. Allah'ın kudretinin dilediğini tabii yeniden yaratmanın bir delilidir. Ashab-ı Kehf'in kıssası her ne kadar harikulade işlerden olsa da Allah'ın diğer ayetlerine nispetle şaşılacak bir şey değildir. Cenab-ı Hakk'ın pek çok şaşılacak işleri vardır. Bu sadece bundan ibaret değildir. Allah'ın öyle şaşılacak ayetleri vardır ki onların kıssaları, Ashab-ı Kehf'in kıssası bu ayetlerin yanında bir bakıma basit kalır manasınadır. Yine mesela göklerin yerin yaratılması gibi, Allah'ın kudretinin eserleri gibi daha bundan daha çok acayip, garip, hayret verici pek çok Cenab-ı Hakk'ın işleri vardır. Tabii buradaki kehften maksat mağaradır. Bu mağara yine rivayetlere göre, tefsirlerde anlatıldığına göre Dakyanus veya Dekyanus isimli bir kralın baş şehri olan Efsus şehrinin havalisinde bulunan efendim bir dağdaki bir mağaranın adı olduğu söylenmiş. Tabi bu Dekyanus denilen kimse rivayetlere göre Rum memleketlerini ele geçirdiği zaman bu Efsus şehrine de ulaşmış. Orada kendisini için, putları için kurban kesme yerleri yapmış. İnsanları bu putlara tapmaya zorlamış. Bir kısmı sözünü dinlemiş ama sözünü dinlemeyenleri öldürmüş. Nihayet şehrin, bu Efsus şehrinin önde gelenlerinden, büyüklerinden olan kimselerin oğullarından Allah'a ibadet eden gençler, ki bunların sayısı hakkında farklı görüşler var, 6 olduğu gibi, bunlar da bir köşeye çekilip dua ve niyazla meşgul olmuşlar ve bu zalim hükümdarın fitnesinden emin kılması için Allah'a dua etmişler. Ve tabii bu kıssa devam ediyor. Gençler bir mağaraya sığınmışlar.
Devamında zaten hocam 10. ayet-i kerime ile birlikte kıssaya tamamen girmiş olacağız. Fakat bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Müsaadenizle bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayeti kerimelerini hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da Kehf suresinin 10. ayeti kerimesinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.